Ayrım 2.
Şimdi reklamlar. Eve gelmiş, yorgun argın televizyonun karşısına geçiyorsunuz. Şöyle güzel bir film seyredip dinlenirim diyorsunuz. O sırada reklamlar başlıyor. Bir ses, sağlığınız için yeterince balık yiyor musunuz? Yiyor muyum acaba? Durduk yerde insanın morali bozuluyor. Yeterince balık acaba ne demek? Günde bir iki palamut yesem yeter mi? Ya bugüne kadar yeterince yemediysem bundan sonra açığı kapatmam için ne yapmam lazım? Bu reklamlardaki tiplere bakılırsa bunlar sağlıkları için yeterince balık yemişler, gülüp eğleniyorlar. O sırada suratsız bir adam çıkıyor, galiba tamirci. Ya işte kireç çözücü kullanmadığınız için çamaşır makineniz bu hale geldi, diyor. İnsanın bilinçaltına yerleşip sinirini bozan şeyler bunlar. Ne olduğunu bilemediğiniz bir şey gün boyu sizi rahatsız ediyor. Sonunda buluyorsunuz. Kireç çözücü aldım ama acaba kadın yeter miktarda kullanıyor mu? Çocuğunuz ortalıkta geziyor değil mi? Evet geziyor. E peki ya klozete düşerse? Ya fareleri eliyle yakalamaya kalkarsa? Evdeki her yere %100 hijyen maddesi sıkıyor musunuz? Sıkmıyorsanız çocuğunuzun başına her şey gelebilir. Her söylenen tedbiri almaya kalksanız başka bir şey yapma şansınız olmaz. Sonra bir de bilimsel reklamlar var. Mesela diş fırçalamak, saçını yıkamak, deodorant kullanmak öyle sanıldığı gibi kolay şeyler değil. Diş macunlarının içinde flor savaşçıları var. Antibakteriyel hücreler var. Diş minelerini koruyan acayip isimli bir takım tuhaf mahluklar var. Bunların olmadığı bir diş macunu kullanıyorsanız hiç şansınız yok. Macunla iş bitmiyor. Bir de fırça meselesi var. Doktorlar çıkıp uzun uzun anlatıyor. Fırçaların nasıl sistemlerle dişleri temizlediğini öğreniyorsunuz. O bitiyor, şampuan reklamları başlıyor. Saçlarınız sert mi? Evet. Peki dökülüyor mu? Evet. Kepek var mı kepek? Var. Ya işte nedeni belli. Bakın şekilde gördüğünüz şu hücreler provitamin B5 ile beslenmezse şu gördüğünüz ikinci şekildeki gibi perişan hale gelir. Saçınız dökülür de, sertleşir de, keçileşir de. Deodorantlar da öyle. Basit bir parfüm olayı sanmayın. Adeta önceden planlanıp programlanmış zerreciklerin kendi kendilerine gün boyu verdiği bir savaş sonucunda ter kokmuyorsunuz. Eğer bu deodorantlardan kullanmıyorsanız herkes sizden nefret edecek. İşinizden kovulacak, sevgilinizin midesini bulandıracaksınız. Mübarek reklam değil, laboratuvarlardan canlı kimya dersi. Çamaşırlarınızı neyle yıkıyorsunuz? Öyle her deterjanı aynı mı sanıyorsunuz? İçinde kürecikler olan deterjan var, çamaşırın beynine nüfus eden mavi baloncuklusu var, kir hücreleriyle antibiyotik gibi savaşan canavar çamaşır tozları var. Ya yediğiniz yağlar, biraz önce yemekte neler yediğinizin farkında mısınız? Kalbiniz sıkışabilir, damarlarınız tıkanabilir, istatistiklere göre her an hastaneye kaldırılabilirsiniz. Tabii daha önce mezarlığa gitmezsiniz. İnsanın bütün bunları izledikten sonra huzur içinde film seyretme şansı kalır mı? Geçenlerde bir arkadaşım aradı. Artık reklam izlerken ağlamaya başladım. Durumum pek iyi değil. Tanıdığın bir psikiyatr var mı diye sordu. Neyse ki alıngan değilim de bu sorunun bana sorulmasına fazla bir anlam yüklemedim. Anlaşılan o ki reklam ruh hastanesi reklamı olmadığına göre hedef kitlesine ulaşamamış. Aslında televizyonu fazla izlemediğim için reklam seyretme alışkanlığım da yok ama ne zaman romantik reklamlar görsem asabım bozuluyor. Duygusal dondurmalar, aşk yağları, çocuk sevgisinin aşırı bir hale gelip insanın gözlerini doldurmasıyla akla gelen çamaşır suları türünden reklamlar genel bir sıkıntı yaratıyor bende. Bazen reklam yazarlarının duygusal açıdan ciddi bir çöküntü içinde oldukları ve o nedenle bunları yazdıkları hissine de kapılıyorum. Ama herhalde reklamcıların bu duygusallıkla farklı kitleleri etkilemek türünden stratejileri de vardır. Mutlaka çeşitli gelir grupları arasında yapılmış araştırmalarda, örneğin varoşlarda oturanların, boğaza bakan evinin, boğazı gören, jacuzzisine giren ve bu sırada üstündeki havlu usulca yere düşen genç kadının kendisine şampanya getiren sevgilisiyle yaşadığı duygu dolu aşkı izlerken bundan etkilenip geri kalan ömründe reklamdaki banyo seramiğinin hayalini kurduğu ortaya çıkartılmıştır. Reklamların bir de duygusal sesleri var. Farklı reklamlarda olsa hemen hemen aynı tonlamalardaki bu seslerde tüylerimi ürpertiyor. Kabul etmem lazım, reklam seslendirenler işlerini hakkıyla yapıyor, hatta fazla hakkıyla. Hadi Danimarka tipi evlerde yaşayan Türk ailelerinin çoluk çocuk koşarak mutluluk içinde sucuk kızartması yemelerine ve bu sırada neşeli köpeklerinin de onların üstüne sıçramasına bir şey demiyorum. Okul üniformasının altına Manopolo, Plahnik topuklu ayakkabıları giymiş Türk kızlarının kanatlı pet türü reklamlarına da sesimi çıkartmıyorum. Hatta reklamların neredeyse tümünde gördüğümüz Türkiye ile alakası olmayan Türkiye görüntülerine de alıştım. Ama gelin görün ki derin bir aşk hikayesinde balonlu cikletin önemini anlatan reklamlara dayanamıyorum. Hele içimi kıyan bir kadın sesinin yarı şuh, yarı çapkın, yarı romantik bir ifade ile beni içine çekmeye çalıştığı krem peynir çukurunda içime fenalıklar geliyor. Bazı reklamlarda olay abartılıyor. Bir annenin çocuğuna ekmeğin üzerine sürdüğü yağla anlatılan göz yaşartıcı sevgisi, çocuğun babasına fedakarane bir bakışla yoğurdun kaymağını vermesiyle içimizin fena olması filan bir yana, yaşlılık ve yalnızlık gibi insanlık durumlarına parmak basan oldukça acıklı reklamlar da var. Ağlaya ağlaya koşup gofret almamız bekleniyor belki bizden. Gerçi ben gözlerimin dolması nedeniyle paramı götürüp bilmem ne bankasına yatırmam ama herhalde yatıran var ki bunları yapıyorlar. Belki her kredi kartı harcaması esnasında aklına reklam gelip ağlayanlar da vardır, bilemiyorum. Light Hayat. Birkaç yıl önce bir moda başladı. Herkese imajını mı değiştirdin gibi sorular sorulmaya, ünlü olmak isteyen hatta çoktan ünlü olanlar imaj maker aramaya başladı. Belki de 80'li yılların sonlarına doğru başlayıp 90'larda özel televizyonlarla iyice yükselen bir değişme tutkusunun ürünüydü bunlar. Herkes değişmek istiyordu. Herkes geçmişinden kaçmaya çalışıyordu. Millet sakalını kesip gözlüklerini atıyordu. 80'lerde bütün dünyayı saran değişim rüzgarları bize de gelmişti ama biraz farklı bir biçimde. Biz kendimizi değil, yalnızca görüntüyü değiştiriyorduk. Neden mi? Çünkü zaten daha önceki biçimlerimizde görüntüye dayanıyordu da ondan. Yoksa örneğin hayatının en önemli yıllarını ciddi bir devrimci kimlikle geçirip, parkalara bürünmüş, bereler takıp yalnız Türkiye'nin değil, Şili'nin, Bolivya'nın halk türkülerini ezberlemiş, aşk şarkısı olarak bile bir tek John Baez'ı dinlemiş olan insanların birdenbire sosyete kulüplerinde göbek atmaya başlaması, lüks arabalara, İtalyan mobilyalara, asil İngiliz ayakkabılarına merak sarması bize garip gelirdi. Tabii bu karışım biraz acayip oldu. Politikacılarımız, gazetecilerimiz, aydınlarımız, şarkıcılarımız, oyuncularımız hepsi değişime ayak uydurdu. Değişmedik, geliştik şeklinde kavramlar ortaya atıldı. Milan Kundera, light kavramını dilimize var olmanın dayanılmaz hafifliği olarak çevrilen Unbreakable Lightness of Being adlı romanında kullanmıştı. Bize de son yıllarda dayanılmaz bir hafiflik geldi. Bunun en belirgin örneklerinden biri de basında görüldü. Her telden denebilecek bir yayın anlayışıyla en büyük kitle gazeteleri birdenbire hem devletçi, hem devlet karşıtı, hem demokrat, hem faşist, hem özgürlükçü, hem polisçi, hem antimilitarist, hem gözbebeğimiz ordumuzcu, hem Atatürkçü, hem İslamcı garip bir şekle büründü. Bunun üzerine çal oyna magazini sosu dökülerek liberal demokrat olduğu söylenen bu anlayış yeni bir hayatın imajını da yaratmış oldu. Yeni hayat artık light hayat oldu. Light, yani hafif. Birdenbire her şey mümkün hale geldi. Yazarlarımız olmayacak sayılan her şeye neden olmasın canım, ne sakıncası var? Böyle de olur, öyle de olur. Kanun mu bu kardeşim, ben böyle istiyorum diye yazılar yazdılar. Dün bambaşka şeyler söyleyen politikacı bugün tam tersini söyleyince kimse şaşırmadı. Değişmeyen tek şey değişmektir. Belki de değişmedi, gelişti türünden vecizelerle karşılandı. Yeni light hayatımızda her şeyi birbirine karıştırıp çorba yapmakta artık bir sakınca yok. Light hayatımızın kahramanları her gece televizyonlarda, her gün gazetelerde, dergilerde. Medya kendi yarattığı bu kahramanları yere göğe koyamıyor, onları dünya çapında yıldızlar olarak bize anlatıyor. Birbirine benzeyenler, birbirine ödüller dağıtıyor. Artık ister inanırsınız, ister inanmazsınız. Alelade bir zenci blues şarkıcısının bile bin kat iyi şarkıcı olduğunu bildiğimiz halde, gırtlak nameleriyle birbirinin aynı arabesk türküler söyleyen kahramanlarımıza biz de inanmaya başladık. Hangi nedenlerle ünlü olduğunu gayet iyi bildiğimiz insanların ne büyük değerler olduğunu kabullendik. Eskiden bunlar hiç değilse nasıl olup da bu fırsatları yakaladıklarını bilir, kendilerinin farkında olur, seslerini çıkartmaz, efendim işte başlıyoruz, çalışıyoruz filan diye yalandan alçak gönüllülük gösterirlerdi. Şimdi onlar da inandı, en büyük benim, açtırmasınlar ağzımı hiçbiri elime su dökemez demeye başladılar. Dünyanın en büyük şarkıcıları, antrenörleri, gazetecileri, şovmenleri, oyuncuları, futbolcuları hep bizde. Bütün yöneticilerimiz, liderlerimiz, patronlarımız dünya çapında. Ve tabii başımıza gelen her terslikten biz değil, başkaları sorumlu. Yenilirsek hakemler, ilerlemezsek Avrupalılar, paramız değer kaybederse Amerika, iş adamlarımız batarsa hükümet. Bizi çekemiyorlar, ondan böyle durumdayız. Onun için televizyonun karşısına geçelim, kalça sallayan kızımızı seyredelim. Naylon kızlar çıkacak. Medyada kadınlar artık ikiye ayrılıyor. Mankenler ve başörtülüler. Televizyonlarda kimi görsem manken olarak anılıyor. Şarkıcı, türkücü, dansöz, hostes, sunucu, yarışmacı, birinin karısı, birinin sevgilisi, birinin metresi, kısacası herhangi bir nedenle kameranın kendisine rastladığı kadınların genel adı manken. Doktordan, avukattan çok manken bulunan bir ülkenin doğal olarak moda alanında dünya birincisi falan olması lazım ama bizim mankenlerin defileleri bile genellikle defileye benzemiyor. Kadınların izlemesi beklenen iç çamaşırı defileleri bile tıka basa çapkınlar olarak tanımlanan paralı işsizler ve gazetecilerle dolu. Bir de buralara gidemeyen halkımız canlı izleyebilsin diye her yere çeşitli mankenler çağrılıp sokak defilesi, tanıtım, açılış türünden etkinlikler düzenleniyor. Mankenler döner keserken, mankenler Maraş dondurması külahını çevirirken, mankenler araba üstünde, mankenler futbolcu türünden haberler izliyoruz ana haber bültenlerinde. Millet işi gücü bırakıp kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan nalbur fuarına bile koşup yetişiyor. Yarı çıplak manken kızlarımızın yeni çıkan boyaları, matkapları filan tanıtmalarını büyük bir ilgiyle izliyor. Herkes cep telefonlarıyla bu bulunmaz anı ölümsüzleştiren fotoğraflar çekmek için birbirine eziyor. Herhalde bunların sektöre faydası vardır da ben anlamıyorum. Genel olarak herhangi bir konuda işin içine yarı çıplak bir kız karışmamışsa zaten kimsenin ilgisini çekmiyor. Hatta ülkemizde cinayet haberinin konusu olabilmek için bile artık güzel veya seksi olmanız gerekiyor. O zaman birinci sayfadan cesedinizin resmini basıyorlar. Magazin dergilerinde cenaze fotoğrafları plaj fotoğraflarıyla birlikte yayınlanıyor. Bilmem kimin cenazesine katılan ünlüler şeklinde başlıklar atılıyor. Neredeyse cenazelere katılanların kıyafetlerine de puan verecekler. Güzellik, seksilik dediysem yanlış anlaşılmasın, bizde bu kavramlar çok farklı anlamlara geliyor. Televizyona her gün çıkan biri, eciş bücüş bile olsa bir süre sonra seksi şarkıcı, dünyanın en güzel kadını gibi ifadelerle anılıyor. Tıpkı oyunculuğun yanından bile geçmemiş bir takım kişilerin her gece gösterilen diziler sonrasında büyük oyuncu, müthiş tipleme yapıyor diye anılması, daha söyleyeceği şarkıya nerede gireceğini bilmediği halde habire magazin programlarına çıkanların bir süre sonra çok güzel sesi var, duyarak okuyor diye tanımlanması gibi. Duyarak okuma, içinden gelerek, içten bir şekilde şarkı söylüyor anlamında kullanılır. Belki doğru, kızcağız duyarak okuyor ama kesinlikle duyanın kulağı olmadığı belli. Bir dizi estetik operasyon geçiren ve çoğu zaman başka bir galaksiden gelmişe benzeyen ne kadar kız varsa bunlar inanılmaz güzel ve seksi bulunuyor. Üstelik artık kim inanıyorsa hiçbir yerimde estetik yok, var diyen gelsin göstersin türünden açıklamalar yapmaktan geri kalmıyorlar. Bir de mesela ben duruşumla bir yer edindim, buraya boşuna gelmedim türü zehir zemberek açıklamalar yapanlar var ki bu açıklamanın üstüne burada tanımlamanın imkansız olduğu bir biçimde dudaklar önde, popo arkada poz vererek nasıl bir duruşları olduğunu gösteriyorlar. En beğenilen, en çok televizyona çıkan kadınlar şişme bebeklere benziyor. Bilirsiniz bir türkü vardır. Hani evlenmeyin bekarlar, naylon kızlar çıkacak diye. İşte o türküde söylenen o günler nihayet geldi. Herhalde klonlama filan olsa bizde çok tutacak. Millet sonradan yapılmış, deyim yerinde ise imal edilmiş kadınları beğeniyor. Artık kim beceriyorsa bir takım doktorlar bunları imal ediyor, sonra da imalattan halka televizyonlara çıkartıp meşhur ediyorlar. Erkekler de üçe ayrılıyor. Seksi erkekler, playboylar ve gay şarkıcılar. Bunların da ne zaman kimle jet ski'ye bindiğini, hangi diskotekten çıktığını, hangi arabayı aldığını okuyup duruyoruz. Bu magazin dünyası da siyasete döndü. Siyasette biliyorsunuz, biri bir mevkiye geldi mi artık çoluğu, çocuğu, akrabası, hemşehrisi, konu komşusu da birdenbire girişimci oluveriyor, yükseliyor. O güne kadar bastırılmış bu değerler neyse ki ortalığa çıkıyor, gizli kalmış nice kabiliyetler memleketin hizmetine sunuluyor. Aynı bunun gibi her ünlünün kayınçosu, kayınvalidesi, sevgilisi, koruması, menajeri, terzisi, kuaförü de ayrıca ünlü oluyor. Meğer bunlar da gizli yetenekmiş, önlerinin açılması bekleniyormuş. Kimi şarkı söylüyor, kimi film çeviriyor, kimi reklama çıkıyor, kimi ortalıkta boş boş gezerek bile ilgi topluyor. Hatta bunlar televizyon programlarına konuk oluyor, kendileriyle röportajlar yapılıyor. Bu hanım kimdir diye soruyorum. Aa, tanımıyor musun? Bilmem kimin eski sevgilisinin yeni kocasının eski karısını rezil eden komşusu yahu gibi cevaplar veriyorlar. Hayret ettiğim konu herkesin bu ilgili ilgisiz insanları gayet iyi tanıyor olması. Kendi kuzenlerini tanımayanlar yeni çıkmış dansözün soy ağacını çıkar desen oturup çizecek. Bu kadınlar ve erkekler gıpta edilecek bir biçimde aşık olma durumu içinde yaşıyorlar. Hani aşık olmaya yer arıyorlar desem yalan olmaz. Nedense bizim medyamızda herkesi birbirine aşık etmek hevesi içinde. Aşık olmadan iki insanla birlikte olamazmış gibi bir durum var ülkemizde. O kadar aşk yaşayan var ki insanın aşk olsun diyesi geliyor ya da kendine bakıp bunalıma giriyor. Gazeteciler ünlülere önce aşk yaşatıyor, sonra evlendiriyor, sonra ihanet ettirip yakalıyor ve boşatıyor. Olayın genel gelişimi bu yönde. Yalnız bunların aşk yaşaması paparazzilere kuşatılmış mekanlara gidip sonra da garip bir biçimde paparazzilerden kaçmak şeklinde gerçekleşiyor. Zaten bunun dışında bir faaliyete vakit kalmadan da ayrılıyorlar. Bir de her nedense bunlar pek geçinemiyorlar. Bir anda aşık oldukları için bir anda da nefret ediyorlar. Sevgilileriyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla, rakipleriyle, komşularıyla filan sürekli kavga hali içindeler. Bu magazin haberleri zaman zaman bir tür polisiye haber havasında veriliyor. Yakaladık, bastık, kaçamadılar gibi başlıklarla okuyoruz sürekli. Önce ekranlarda aşk hikayesini izliyoruz. Tabii başlarken bir inkar süreci de yaşanıyor. Sadece arkadaşız dönemi denilen bu ön sevişmenin ardından gerçek ortaya çıkartılıyor. Hafiye gazeteci ve televizyonculardan bir şeyin kaçmadığı bir kez daha tescil ediliyor ve çift sonunda birlikte olduklarını itiraf ediyor. Halkın önündeki bu itiraf canlı yayında bir tür imam nikahına dönüşüyor. Hatta ekranda milyonların önünde evlenme teklifleri, diz çökmeler, ağlamalar, yalvarmalar gerçekleşiyor. Seyirciler çılgınca alkışlıyor, takdir ediyor. Bir anda stüdyoda insanlar el ele tutuşsa, hayat bayram olsa rüzgarları esmeye başlıyor ve herkes birlikte göbek atıp seviniyor. İkili çeşitli programlara katılıyor, haklarındaki soruları cevaplıyor, bunları sevenler telefonla bağlanıyor, gözyaşları dökülüyor. Ünlü çift seyahatlere gidiyor, el ele sokaklarda geziyor, halkın arasına karışıyor, çarşıya çıkıyor, açılışlara, kapanışlara, törenlere gidiyorlar. Sonra derken iki taraftan birinin ailesi ya da eski kocası, sevgilisi ortaya çıkıyor, eleştiriler başlıyor. Bunlar bir süre sonra kendi aralarında da çatışıyor ve çok kısa bir süre içinde büyük aşk hüsrana dönüşüyor. Bir hafta önce birbirleri için en parlak sözleri söyleyenler bu kez demediklerini bırakmıyorlar. Bizde bu bitmek bilmez bir biçimde yıllardır tekrarlanan ama yalnızca figüranları değişen hikayeyi izlemeye devam ediyoruz. Az şekerli domates. Gazetelerimizde her mevsim hangi meyvelerin hangi hastalığa iyi geldiği türünden haberler yayınlanır. İşin tuhafı bu haberler sık sık değişir. Yani bir yıl bir hastalığa iyi gelen meyve, ertesi yıl bir başka hastalığa çare olur. Bir yıl sizi bir anda ayağa kaldıran sebze, ertesi yıl zararlı seçilebilir. Bir gün bakarsınız, her gün bir şişe süt için, süt kanseri önlüyor, ayrıca damarları açıyor gibisinden bir haber çıkar. Haberin üstünde kanser olmadığı kesin görünen, damarları sahiden de açık bikinili bir kızın lukur lukur süt içerken resmi bulunur. İnsan bu fotoğrafla birlikte bu haberi görünce ister istemez deli gibi süt içmeye başlar. Bir başka yıl, işte mucize ilaç enginar şeklinde bir haber okuruz. Bu haberde enginarın karaciğerin süpürgesi olduğu ifade edilir. Yine fotoğrafta karaciğeri enginar tarafından süpürülmüş bir sarışın bomba yer almaktadır. Tabii ne olur ne olmaz deyip millet kendini enginara verir. Bu konulardaki haberler bitmek bilmez. Örneğin su konusundaki haberlerden sonra bütün kızlar elinde su şişesi, hatta deyim yerindeyse varille geziyor. Ben ilk gördüğümde herhalde yine deprem olacak, millet tedbirini almış diye düşündüm. Gidip kızcağızın elindeki bidonu alıp yardım etmek istedim. Az daha dayak yiyordum. Meğer günde en az 6 litre su için diye bir fetva çıkmış. Ben günde 2 bardak zor içiyorum. Deve miyim ben? Bir de bu haberler ikide bir değişiyor. Örneğin bir zaman yumurta kolesterol bombası diye bir haber çıkmıştı. Millet o güne kadar çoluğun çocuğun ağzına her sabah zorla bir yumurta tıkıştırırken birdenbire civcive bile tahammül edemez hale geldi. Sonra dediler ki bunlar yalanmış. Her sabah bir yumurta gayet sağlıklıymış, insanı canavar gibi yaparmış. Tekrar başlıyoruz tavuklara itibarlarını iade etmeye. Bir haber çıkar, hayatında turuncu görmeye tahammülü olmayan insanlar başlar tavşan gibi havuç kemirmeye. Bir de cinsel gücü artıran bitkiler olayı vardır ki bunlar her zaman en çok okunan haberler arasına girer. Bir yıl fındık, ertesi yıl kuşkonmaz, bir iki yıl kivi gibi çeşitli meyve sebze sırayla cinsel gücünüzü ve isteğinizi artırmak için gündeme gelir. Kivi insanı delirtiyor. Kuşkonmazı yedi, kuş kondurdu. Helga fındık yiyenden korkarım dedi şeklindeki haberler tabii sözü edilen besinden çok onu elinde tutan bikinili güzellerin resimleriyle verildiğinden epeyce etkili olur. Ben böyle haberlerden sonra elinde bu tür nebatla dolaşan günde bir kilo kivi yarım kilo fındık yiyenler gördüm. Adamın içinden gelmiyorsa iki tane kivi ne işe yarar? Tabii kuşku yok ki en sevdiğimiz haberler bir tek meyve veya sebzenin her derde deva olmasıdır. Bazısı gerçekten de sağlıklı beslenmeyle kafayı bozdu. Yalnız bizde değil, bu moda da dışarıdan geliyor. Bu işler daha Avrupa'da yeni başlamıştı. Avusturya'da bir arkadaşımın ailesinin evine dağa çıktık. Birkaç saat yoldan sonra hava da güzel, güneşli, iştahımız açılmış olarak eve vardık. İnsan dağ başında ne bekler? Kızarmış etler, patatesler. Kızın annesi büyük bir misafirperverlikle önümüze koskoca bir tencere getirdi. Sade suda haşlanmış Brüksel lahanası. Meğer anne sağlıklı beslenmeye takanlardanmış. Başka yiyecek bir şey yok. Dağın başındayız. Çaresiz yiyeceğiz. Bari biraz tuz koyayım dedim. Zehir diye tuz, şeker, un eve sokulmuyormuş. İşte o an fark ettim ki kadıncağız yeşil görünüyor. Volkanlı gibi. Küçücük lahanalardan hiç yemediysem 50 tane yemişimdir. Artık yemek bittiğinde karnım burnumda, masadan kalkamıyorum. Hap atladım, hap atlayacağım. O gün, bugün ne Brüksel'e giderim ne lahana yerim. Bizde de modalar yakından izlenir. Bizde de alternatif yiyecek dükkanları, sağlıklı yaşam lokantaları açıldı. Arkadaşlar sağ olsun geçenlerde beni böyle bir lokantaya götürdüler. Ben içeri girer girmez başıma geleceği anladım ama artık çıkmak da olmaz. Menü geldi. İçinde köy tarhanası, köy fasulyesi, köy ekmeği gibi şeyler yazıyor. Bu artık nerenin köyüyse ineği, koyunu, pirici falan yok. Belki onları da yandaki lokantaya sattılar, bilemiyorum. Neyse ben menüden patates unu çorbası seçtim. Tabii köy patatesi unu. Yoksa kasabanınki olursa içilmez. Çorbam geldi. Hani bazı durumlar vardır ki insan algıladığı şeyle kafasındaki ismi birleştiremez. Mesela salça kutusunu açsanız içinden ayakkabı boyası çıksa. Çorba içiyorum ama sanki hiçbir şey içmiyor gibiyim. Kesinlikle tad alma, duyma bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Masada tuz var ama döküyorum. Bir şeye yaramıyor. Bu da sağlıklı tuz galiba. Yıllarca bekar yaşadım. Bazen hiçbir şey bulamayıp dolabın arkasına düşmüş. Son kullanma tarihi geçmiş. Hazır kremalı mantar çorbası bile içtim ama böyle tatsız şey içmedim. Ben taktım. Yahu bu hangi köymüş soracağım diyorum. Arkadaşlar tutuyor. Çünkü benim bildiğim Türk köylüsü böyle tatsız tuzsuz bir şeyi ölür de yemez. Muhtemelen San Francisco köylerinden getirmiş olabilirler. Başka masalara bakıyorum, önlerinde çeşitli yeşillikler konmuş, otluyorlar. Yine en iyisi hamurdur diyerek köy mantısı söyledim. Artık bunun da tatsız olması imkansız. Servisi yapan hanım geldi, mantımız tamamen katkısız diyerek tabağı önüme koydu. Sahiden de katkısız, hatta aşçı bile pişirirken katkıda bulunmamış bildiğiniz hamur sıcak suda kaynamış. Aslında saf, katkısız olan varsa burada yemek yiyen bizleriz diyorum ama arkadaşlara anlatamıyorum. Hiç sıkılmadan bir de köy tatlısı yemek niyetindeler. Daha fazla konuşmamı engellemek için köy kahvelerini içmeden kalktılar. Bu yemekleri yemek için ne diye lokantaya geldiğimizi anlayamadım. En azından bir hastaneye gitsek, hasta yemeği yeriz, hasta da birileri ziyaretime geldi diye sevinir. Geçenlerde sabah kahvemi içip gazete okuyorum, şöyle bir başlık gördüm. Kahve yerine domates. Hoppala, bu ne demek? Uykumu bastırıyor? Konsantre mi olamıyorsunuz? Kahve içmeye paydos? Bir domates yiyin, bilim adamları sinirleri ve beyni canlandırıcı özelliği olan domatesin ayrıca vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olduğunu, kalbi güçlendirdiğini, enfeksiyonlara ve kansere karşı koruduğunu söylüyorlar. Domatesle kahvenin ne ilgisi olabilir? İnsanın ağzının da bir tadı var canım. Sabah sabah kalkmışım, sütlü domates yiyecek halim yok ya. Sonra alışkanlıklarımız var, geleneklerimiz var. Kız istemeye gidince kız tepsiye kendi eliyle yetiştirdiği bahçe domateslerini koyup getirecek değil herhalde. İnsanlar misafirliğe gelenlere, efendim salçanızı nasıl alırdınız, sade mi, az şekerli mi şeklinde sorular mı soracaklar? İş yerlerinde yeni moda olan kahve makinalarında düğmeye basınca lop diye domates mi düşecek? Bir acı domatesin 40 yıl hatırı mı olacak?